Ayrım 11. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 134. 14. Mevlüt aşık oluyor. Böyle bir rastlaşma ancak Allah isterse olur. Mevlüt, Korkut ve Vediha'nın Ağustos sonundaki düğününe gitti. Kararını nasıl değiştirdiğini kendi kendine açıklamakta zorlanıyordu. Düğün sabahı babasının tanıdığı bir terziden indirimle aldığı ceketi giydi. Babasının bayramlarda ve devlet dairelerine gidişlerinde giydiği soluk lacivert kravatını da taktı. Bir kenara ayırdığı parayla Şişli'de bir kuyumcudan 20 mark aldı. Şahika düğün salonu Duttepe ile Mecidiyeköy arasındaki yokuş yolun üzerindeydi. Ferhat'la satıcılık yaptığı yazlarda belediyenin ve işçi sendikalarının düzenlediği sünnetlerin ve patronların da desteklediği ustabaşı ve işçi düğünlerinin sonunda Mevlüt arkadaşıyla bu salona 2-3 kere sızmış, bedava limonata içmiş, bisküvi yemişti. Ama önünden çok geçtiği bu mekan hafızasında iz bırakmamıştı. Merdivenlerden inip salona girince tıkış tıkış kalabalığın ve küçük orkestranın gürültüsünden ve yer altındaki salonun sıcaklığı ve havasızlığından bir an nefes alamadı. Süleyman. Ben, abim, hepimiz Mevlüt'ü düğünde görünce çok sevindik. Abim beyaz krem rengi takım elbise ve mor gömlek giymişti. Mevlüt'e çok iyi davrandı, onu herkesle tanıştırdı. Genç erkeklerin oturduğu bizim masaya getirdi. Bebek yüzlü olmasına bakmayın beyler, bu çocuğun, dedi. Bizim ailedeki en sağlam adam budur. Mevlütçüm, bıyık bıraktığına göre artık limonatayı sade içmek sana yakışmaz, dedim. Masanın altındaki şişeyi gösterdim ona ve bardağını alıp vodka koydum. Sen hiç rakiki Rus komünist vodkası içtin mi? Ben daha Türk vodkası bile içmedim hayatta, dedi Mevlüt. Bu rakıdan da sertse vurmasın kafama. Vurmaz, bilakis rahatlar. Başını kaldırıp belki biraz etrafa bakacak cesareti bile bulursun. Bakıyorum etrafa, dedi Mevlüt. Ama bakmıyordu. Vodkalı limonatasını diline değdirir değdirmez biber yemiş gibi irkildi ama toparladı kendini. Süleyman, ben 20 mark takacağım Korkut'a ama az olur diye çekiniyorum. Nereden alıyorsun lan bu markları? Polis yakalayıp tıkmasın seni içeriye, diye korkuttum Mevlüt'ü. Yo, herkes alıyor. Paranı Türk parasında tutarsan enayisin. Her gün enflasyonda yarısı uçuyor, dedi. Masadakilere döndüm. Mevlüt'ün böyle saf yüzlü olmasına bakmayın ha, dedim. Dünyanın en uyanık ve pinti satıcısıdır bu adam. Senin gibi bir pintinin 20 mark takması büyük iş. Bırak bu yoğurtçuluğu artık Mevlüt. Hepimizin babası yoğurtçuydu ama bizim şimdiden kendi işlerimiz var. Merak etmeyin, ben de bir gün kendi işimi kuracağım. O zaman biz bunu niye akıl edemedik diye çok şaşıracaksınız. Ne olacak senin işin? Söyle bakayım Mevlüt. Mevlüt, sen gel benle ortak ol, dedi boksör Hidayet. Boksör gibi burnu olduğu ve okuldan kaydı zaten silinmek üzereyken kimyacı Fiyaka Fevzi'yi tıpkı abim gibi bir yumrukla devirdiği için bu takma adı almıştı. Ben bunlar gibi bakkal dükkanı, dönerci dükkanı açmadım. Benim ciddi inşaat malzemeleri dükkanım var, dedi Hidayet. Senin değil ulan. Eniştenin o dükkan, dedim. O kadarı bizim de var. Beyler, kızlar bakıyor. Nerede? Gelinin oturduğu masadakiler. Hop, hep birlikte bakmayın, dedim. Onlar artık benim ailem. Bakmıyoruz biz de zaten, dedi boksör Hidayet bakmaya devam ederek. Yahu bu kızlar zaten çok küçük, biz sübyancı değiliz. Dikkat, Hacı Hamit geldi beyler. Ne yapalım? Ayağa kalkıp İstiklal Marşı mı okuyalım? Şişeyi saklayın, limonata bardağından bile içmeyin. Çok uyanıktır, hemen fark eder. Çok kızar böyle şeylere, keser hemen cezayı. Hacı Hamit Vural adamlarıyla içeri girdiğinde Mevlüt uzakta, gelin masasında oturan kızlara bakıyordu. Herkesin başı kapıdan girer girmez, çevresi elini öpen adamlarıyla çevrilen Hacı Hamit'e dönmüştü. Mevlüt da Korkut gibi 25'ine geldiğinde Vediha gibi güzel bir kızla evlenebilmek isterdi. Bu da tabii para kazanmakla, Hacı Hamit gibilerinin koruması altına girmekle olurdu ancak. Bunun için askere gidip gelmesi, hiç durmadan çalışması ve yoğurtçuluğu bırakıp bir iş, dükkan sahibi olması gerektiğini de anlıyordu. Gelinin oturduğu masaya en sonunda doğrudan bakmaya başladı. İçki kadar kalabalığın gürültüsünün ve salondaki hareketin artmasının da payı vardı cesaretlenmesinde. Ama Allah'ın kendisini koruyacağını, kısmetinin açık olduğunu da hissediyordu. Melut yıllar sonra bile o dakikaları ve araya girenler yüzünden bazen zorlukla görebildiği güzel kızların masasındaki hareketi film seyreder gibi hatırlayacaktı. Ama kelimeleri ve görüntüleri her zaman açık olmayan bir filmdi bu. ''Aslında kızlar o kadar küçük değil'' dedi masadaki bir ses. ''Evlenme yaşına gelmişler hepsi.'' ''Mavi başörtülü olanı da mı?'' ''Beyler lütfen o kadar doğrudan bakmayın.'' dedi Süleyman. ''Bu kızların yarısı köye dönecek, yarısı da şehirde kalacaklar. Şehirde nerede oturuyor abi bunlar?'' Gültepe'de oturan da var, Kuştepe'de oturan da var. Bizi götürürsün sen artık oraya. Bu kızlardan hangisine mektup yazmak isterdin? Hiçbirine, dedi Melut'un hiç tanımadığı dürüst bir genç. Çünkü o kızlar o kadar uzaktalar ki ben seçemiyorum bile onları. Uzaktaysalar mektup yaz işte. Gelinimiz Vediha'nın nüfus kağıdı 16 diyor ama aslında 17'dir, dedi Süleyman. Kardeşleri de aslında 15 ve 16'dır. Boyun eğri Abdurrahman Efendi kızlarını daha küçük yazdırmıştır ki evde babalarıyla oturup onun keyfini yerine getirsinler. Şu en küçüklerinin adı ne? En güzeli o, evet. Ablasında iş yok. Biri Samiha, öteki Raiha, dedi Süleyman. Mevlüt kalbinin hızla atmasına şaştı, heyecanlandı. Diğer üç kız da onların köylerinden. Mavi başörtülü olan da iyi. Bu kızların hiçbiri 14'ünden küçük değildir. Bunlar çocuk, dedi boksör. Ben babaları olsam bunlara daha başörtüsü taktırmazdım. Başörtüsünü bizim köyde ilkokulu bitirince takarsın, dedi Mevlüt heyecanını yenemeyerek. En küçükleri de bu yıl bitirdi ilkokulu. Hangisi o beyaz başörtülü olan mı, diye sordu Mevlüt. Güzel olanı, küçük olanı. Açıkçası ben köyden kızla evlenmem, dedi boksör Hidayet. Şehirli kız da senle evlenmez. Niye, dedi Hidayet alınarak. Şehirli çok mu kız tanıyorsun yani sen? Çok. Dükkana gelen müşteri tanıdığın kızdan sayılmaz oğlum. Boşuna kandırma kendini. Mevlüt şekerli bisküvilerle birlikte naftalin gibi kokan vodkalı limonatalardan bir tane daha içti. Gelinle damada hediye verme, takı takma sırasına girince Korkut'un evlendiği Vediha yengenin şaşırtıcı güzelliğini uzun uzun seyredebildi. Kızlar masasında oturan küçük kız kardeşi Raiha da büyük ablası gibi güzeldi. Mevlüt kalabalık genç kızlar masasına doğru baktıkça, Raiha'yı gördükçe içinde hem yaşama isteği kadar güçlü bir istek keşfediyor, hem de utanıyor, hayatta başarısız olmaktan korkuyordu. Korkut'un ceketinin yakasına 20 markı, Süleyman'ın verdiği çengelli iğneyle iğnelerken yengesinin güzel yüzüne bakamadı ve utancından utandı. Masasına dönerken hiç planlamadığı bir şey yaptı. Gümüşdereli köylüleriyle birlikte oturan Abdurrahman Efendi'yi tebrik etmek için yaklaştı. Kızların masasına çok yakındı ama oraya bakmıyordu hiç. Abdurrahman Efendi çok şıktı. Eğri boynunu saklayan yüksek yakalı beyaz bir gömlek, zarif bir ceket giymişti. Kızlarından başı dönen satıcı ve yoğurtçu genç erkeklerin tuhaf davranışlarına alışkındı. Bir ağa gibi Mevlüt'e elini uzattı, Mevlüt de öptü. Güzel kızı bunu görmüş müydü? Mevlüt bir an kendini tutamadı ve kızların masasına bir bakış attı. Kalbi deli gibi hızlandı. Hem bir korku hem bir sevinç duydu. Ama aynı anda da bir hayal kırıklığı hissetti. Masada bir iki sandalye boşalmıştı. Aslında Mevlüt masadaki kızlardan hiçbirini uzaktan iyi görememişti. Bu yüzden eksiğin tam ne olduğunu anlamak için masaya bakarak yürüyordu ki az daha çarpışacaklardı. Kızların en güzeliydi bu. En küçüğüydü galiba. Çocuk gibi bir hali vardı. Mevlüt ile bir an birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Çok dürüst, içten bakışları, çocuksu kara gözleri vardı. Babasının masasına doğru yürüdü gitti. Aklı karışmıştı ama Mevlüt bunun hayatının kısmeti olduğunu anladı hemen. Böyle bir rastlaşma ancak Allah isterse olur diye düşündü. Kafasını toparlamakta zorlanıyor, kızı yeniden görmek için eğri boyunlu babasının masasına doğru bakıyordu ama kalabalıktan göremiyordu. Çok da uzaktaydı şimdi. Öte yandan yüzünü görmese bile uzaktaki kızın hareketlerini, mavi başörtüsünün bir leke gibi kıpırdanışını ruhunda hissediyordu. O güzel kızdan, o inanılmaz karşılaşmadan, kara gözlerle bakışmalarından herkese söz etmek geliyordu içinden. Düğün dağılmadan önce bir ara Abdurrahman Efendi ile kızları Samiha ve Raiha köye dönmeden daha bir hafta bizdeler, dedi Süleyman. Mevlüt ertesi günlerde kara gözlük, çocuk yüzlük kızı ve bu sözü sürekli düşündü. Süleyman bunu kendisine niye söylemişti? Eskiden sık sık yaptığı gibi bir hane olmadan çat kapı Aktaşlara gitse ne olurdu? O kızı bir kere daha görebilir miydi? O Mevlüt'ü fark etmiş miydi? Ama şimdi gitmek için iyi bir bahane bulmalıydı. Çünkü Süleyman güzel kızı görmeye geldiğini hemen anlar. Belki de onu Mevlüt'ten kaçırırdı. Belki de alay eder. Hatta bu daha çocuk diyerek işi bozabilirdi. Mevlüt kıza takıldığını söylerse, büyük ihtimal Süleyman da ona aşık olduğunu, hatta ilk kendisinin aşık olduğunu söyler, Mevlüt'ü kıza yaklaştırmak istemezdi. Mevlüt bir hafta boyunca sürekli yoğurt sattı ve Aktaşlara gitmek için inandırıcı bir bahane aradı ama bulamadı. Leylekler döndü, Ağustos bitti, Eylül'ün ilk iki haftası geçti ve Mevlüt ne liseye uğradı ne de bir yıl önce hayal ettiği gibi şiltesinin içinde sakladığı marklarını bozdurup üniversiteye giriş dershanelerinden birine yazıldı. Geçen sene kaydını dondurmak için iskeletin istediği raporu da İl Sağlık Müdürlüğü'nden almamıştı. Bütün bunlar zaten iki yıldır fiilen sona ermiş olan eğitim hayatının bir hayal olarak bile devam edemeyeceği anlamına geliyordu. Yakında askerlik şubesinden jandarmalar köye gelebilirdi. Mevlüt askerlik ertelemeleri için babasının jandarmalara yalan söylemeyeceğini, askere gitsin de sonra evlensin diyeceğini düşünüyordu. Üstelik bunu diyecek olan babasının da kendisini evlendirecek para da yoktu. Oysa Mevlüt o kızla bir an önce evlenmek istiyordu. Vediha ile kafiyeliydi kız kardeşleri. Hata etmiş, zayıf davranmış, bir bahane uydurup Aktaşlara gidememişti bile. Bu konuda pişmanlığı kapıldığı zamanlarda bir mantıkla yatıştırıyordu kendini. Aktaşlara gidip Raiha'yı görseydi belki de kız ona hiç yüz vermez, Mevlüt da büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirdi. Oysa sokaklarda sırtında yoğurtçu sırığı yürürken Raiha'yı düşünmek bile yükünü hafifletmeye yetiyordu. Süleyman. Abim Hacı Hamit Vural'ın inşaat malzemeleri şirketine 3 ay önce beni de aldırdı. Artık şirketin Ford kamyonetini ben kullanıyorum. Geçen sabah saat 10 civarı Mecidiyeköy'deki Malatyalı bakkalın dükkanından sigara, babam içmemi istemediği için bizim bakkaldan alamıyorum, almış gidiyordum ki biri sağ camı tıklatıyor. Mevlüt, yazık, sırığını sırtlamış, şehre yoğurt satmaya gidiyor garibanım. Atla dedim. Sırığını tepsileri arkaya koyup bindi hemen. Bir sigara uzattım, otomatik çakmakla yaktım. Mevlüt ilk defa gördü beni direksiyonda, inanamıyor. Onun saatte 4 kilometre hızla 30 kilo yoğurt taşıdığı sokakta biz saatte 60 kilometre hızla, Mevlüt da bakıyordu ibrelere, çukur çukur yollarda kayar gibi gidiyoruz. Şundan bundan konuştuk ama tutuktu. Aklında başka bir şey vardı. Sonunda Abdurrahman Efendi'yi kızlarını sordu. Onlar köye döndüler tabii, dedim. Vediha'nın kız kardeşlerinin adları neydi? Niye soruyorsun? Hiç, öyle. Kızma bana Mevlüt. Vediha artık benim yengem. Kızlar da abimin baldızları. Onlar artık aileden. Ben aileden değil miyim? Tabii ki. Onun için bana her şeyi söyleyeceksin. Söylerim tabii ama sen de kimseye söylemeyeceğine yemin et. Sırrını saklayacağıma Allah'ım, milletim, bayrağım üzerine yemin ederim. Ben Raiha'ya aşık oldum, dedi Mevlüt. Kara gözlü. En küçük olanı Raiha değil mi? Babasının masasına giderken biz onunla karşılaştık. Sen de gördün mü? Az daha çarpışıyorduk. Gözlerinin içine baktım yakından. Önce unuturum sanıyordum, sonra unutamadım. Neyi unutamadın? Gözlerini, bana bakışını. Sen düğünde bizim onunla yollarımızın kesişmesini gördün mü? Gördüm. Sence bu bir tesadüf müydü, değil miydi? Sen Raiha'ya aşık olmuşsun oğlum. Ben bunu bilmemiş olayım. Çok güzel kız değil mi? Ona mektup yazsam verir misin? Duttepe'de değil ki artık onlar, köye döndüler dedim ya. Mevlüt öyle kederlendi ki. Senin için bir şey yaparım, dedim. Yalnız yakalanırsak ne olacak? Yalvaran bakışları içime işledi. Tamam oğlum, bakarız, dedim. Harbiye'de kışlanın karşısında sırığını tepsilerini aldı. Mutlulukla indi kamyonetten. Ailemizde hala sokak sokak yoğurt satan birinin olması inanın içimi acıtıyor. 15. Mevlüt evden ayrılıyor. Yarın sokakta görsen onu tanıyabilir misin? Mustafa Efendi. Mevlüt'ün İstanbul'da Korkut'un düğününe gittiğini öğrenince inanamadım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Şimdi İstanbul yolundayım. Otobüs sallandıkça kafam soğuk. Cama ikide bir vuruyor. Keşke İstanbul'a hiç gitmeseydim diye düşünüyorum. Köyden dışarı adımımı hiç atmasaydım. 1978 Ekim'i başında havalar soğumadan ve boza mevsimi açılmadan az önce bir akşam Mevlüt eve girdiğinde babasını karanlıkta içeride oturur buldu. Pek çok evde lambalar yandığı için evi boş sanmıştı. Bu yüzden ilk anda evde hırsız olduğu için korktuğunu sandı. Ama hızla artan kalbi, Babası düğüne gittiğini bildiği için korktuğunu hatırlattı ona. Düğüne gelen herkes, aslında bütün köy birbiriyle akraba olduğu için böyle bir şeyin babasından gizli kalmasına da imkan yoktu. Büyük ihtimal babası şimdi bu ikinci durumu Melut'un bildiğini bildiği, yani babasının haberi işiteceğini bile bile düğüne gittiği için daha da kızgındı. 2 aydır birbirlerini görmemişlerdi. 9 yıl önce Melut İstanbul'a geldiğinden beri baba oğul arasında bu kadar uzun bir ayrılık olmamıştı. Babasının bütün huysuzluklarına, aralarındaki bitmez tükenmez çekişmelere rağmen ya da tam bu yüzden arkadaş ve yoldaş olduklarını biliyordu Melut. Ama babasının cezalandırıcı sessizliklerinden, öfke buhranlarından bıktığını da görüyordu. "Gel buraya." Melut gitti. Ama babası Mevlüt'ün beklediği gibi tokat atmadı ona, masanın üzerini gösterdi. Mevlüt 20'lik Alman marka destelerini yarı karanlıkta ancak gördü. Şiltenin içinde nasıl bulmuştu babası bunları? "Kim verdi sana bunları?" "Ben kazandım." "Nasıl kazandın bu kadar parayı?" Babası birikmiş parasını bankaya yatırır. Enflasyon %80 iken banka %33 faiz verdiği için parası erir ama inatla eridiğini kabul etmezdi. Döviz nasıl alınır öğrenmek de istemezdi. "Çok para değil," dedi Melut. "1680 mark. Geçen seneden de var. Yoğurt satarak biriktirdim." "Parayı da benden sakladın. Bana yalan mı söylüyorsun? Hiç haram yedin mi?" "Ölünü öpeyim ki." "Düğüne de gitmeyeceğim. Ölünü öpeyim diye yemin etmiştin." Melut önüne baktı. Babasından bir tokat gelmekte olduğunu hissetti. "Bana artık vurma. 21 yaşındayım." "Niyeymiş o?" dedi babası Melut'a. Bir tokat attı. Dirseklerini kaldırıp yüzünü koruduğu için tokat yüzüne değil koluna ve dirseğine geldi. Canı yanan babası öfkelendi. Mevlüt'ün omzuna kararlılıkla arka arkaya 2 sert yumruk indirdi. "Defol git evimden hayırsız!" diye bağırdı. Mevlüt 2. yumruğun şiddetiyle ve hayretle geri geri 2 adım attı. Sırt üstü yatağa devrildi. Çocukluğunda yaptığı gibi yatakta 2 büklüm kıvrıldı. Sırtını babasına döndü. Hafifçe titriyordu. Babası bunu ağlamak sandı. Mevlüt onu bozmadı. Mevlüt bir yandan eşyalarını hemen alıp gitmek istiyor. Bunu hayal ederken babasının pişmanlıkla onu tutacağını da hesaplıyordu. Bir yandan da geri dönüşsüz bir yola girmekten korkuyordu. Bu evden gidecekse şimdi öfkeyle değil, sabah soğukkanlılıkla gitmeliydi. Şimdi ona umut veren tek şey Raiha'ydı. Bir yerde yalnız kalmalı ve ona yazacağı mektubu hayal etmeliydi. Mevlüt yattığı yerden kıpırdamadı. Kalkarsa babasıyla yeniden çatışabileceğini hesaplıyordu. Böyle bir çatışma olur da yeni bir tokat ve yumruk yerse evde kalması imkansızlaşırdı. Babasının evin tek odasının içinde bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü, kendine bir bardak su, bir kadeh rakı koyduğunu, bir sigara yaktığını yattığı yerden işitiyordu. Bu evde geçirdiği 9 yıl boyunca hele ortaokula giderken, uykuyla uyanıklık arasında babasının evin içinde çıkardığı bu tıkırtıları, kendi kendine söylenişini, soluk alıp verişini, boza sattığı kış günlerinde hiç bitmeyen öksürüğünü, hatta gece horultusunu dinlemek Mevlut'a güven ve huzur vermişti. Şimdi babasına karşı aynı duyguları duyamıyordu. Elbiseleriyle uyuyakaldı. Çocukluğunda babası kendisini dövüp ağlattığı ya da sokaklarda satıcılık yapıp çok yorulduğu, bir de üstüne ders çalıştığı zamanlarda elbiseleriyle yatakta uyuyakalmayı severdi. Sabah uyandığında babası evde yoktu. Köye götürüp getirdiği küçük bavulla çoraplarını, gömleklerini, tıraş takımını, pijamasını, yeleğini, terliklerini koydu. Alacağı her şeyi aldıktan sonra bavulun hala yarısı boş olmasına şaştı. Masanın üzerindeki mark destelerini de eski bir gazeteye sardı, üzerine hayat yazan bir plastik torbaya yerleştirip bavula koydu. Evden çıkarken yüreğinde korku ve suçluluk değil, özgürlük duygusu vardı yalnızca. Doğru Ferhat'a, Gazi Mahallesi'ne gitti. 1 yıl önce bir akşam vakti ilk gelişinin aksine Ferhatların evini 2 kişiye sorup çok kolay buldu. Ferhat, annesi ve babasıyla Alevi katliamından birkaç ay sonra evlerini Hacı Hamit Vural'ın adamlarından birine çok fazla kazıklanmadan satmayı başarmış, şehrin ve ülkenin her yerinden Alevi ve Kürtlerin göç ettiği Gazi Mahallesi'ne yerleşmişlerdi. Ferhat, Mevlüt bitiremedi ama şükür ben liseyi bitirdim en sonunda. Üniversite giriş sınavında iyi puan tutturamadım. Buraya geldikten sonra da bizimkilerin muhasebesinde çalıştığı çikolata şeker fabrikasının otoparkında durdum bir süre. Ama orada ordulu bir haydut kötü davrandı bana. Mahalledeki arkadaşlarla bir ara bir örgüte takıldım. Reklam olmasın diye parti adı yazmayan gazeteler gibi niye örgüt diyorum ki? TML, KHP, M.L.C. idi adı. Bana göre değildi. Bana göre olmadıklarını anlamama rağmen onlara saygımdan ve korkumdan hala yanlarında durduğum için suçluluk duyuyorum. Belut'un bir sermaye ile gelmesi iyi oldu. İkimiz de tıpkı Kültepe gibi Gazi Mahallesi'nin de bize yaramayacağını anlıyorduk. 1978 aralığında Kahramanmaraş'ta Alevi mahallelerinin yakılması, yağmalanması ve Alevi katliamı hem Gazi Mahallesi'ni hareketlendirdi hem de yeni güçler ve siyasallaşma getirdi. Askere gitmeden önce şehrin merkezine, Karaköy, Taksim civarlarındaki bir yere yerleşirsek daha çok çalışıp daha çok para kazanabileceğimizi, vaktimizi yollarda, otobüslerde değil, kaldırımlarda kalabalığın içinde para kazanarak geçireceğimizi düşündük. Karlova lokantası Beyoğlu'nun Tarlabaşı tarafında, Nevizade Sokağı'nın arkalarında küçük bir eski Rum meyhanesiydi. 1964'te bir gecede Başbakan İsmet Paşa tarafından İstanbul'dan kovulan Rumlarla birlikte şehri terk eden sahibinden lokantayı devralan Bingöllü bir garson, Kadri Karlıovalı, 15 yıl lokantayı öğleleri civar terzilere, kuyumculara, Beyoğlu'ndaki küçük esnafa tencere yemeği vererek, akşamları da içmeye ve sinemaya giden orta halli akşamcılara rakı meze sunarak işlettikten sonra iflasın eşiğine gelmişti. Kapanma tehlikesinin nedeni Beyoğlu'ndan orta sınıf kalabalıkları uzaklaştıran sinemalardaki seks filmleri ve sokaklardaki siyasal terör değildi yalnızca. Huysuz ve pinti patron, mutfaktan bir şeyler çaldığına inandığı çocuk yaşta bir bulaşıkçıyı ve onu korumak için sesini yükselten orta yaşlı bir garsonu işten atmak istemiş, bunun üzerine işlerinden memnun olmayan 4 çalışanı bir dayanışma havasıyla hesaplarını kesip gitmişlerdi. Melut'un babasından yoğurt alan lokantanın Alevi Kürt sahibi, Ferhat'ın ailesini de tanıdığı olduğu için iki arkadaş askere gidene kadar yaşlı ve yorgun patronun lokantasını toparlamaya karar verdiler. Bu onlar için de iyi bir fırsat olabilirdi. Lokanta sahibinin çocuk yaştaki bulaşıkçıları, çocuk yaşta komileri, genç garsonları yatırdığı ve işten ayrılanlar yüzünden neredeyse tamamen boşalmış eski bir daireye taşındılar. Tarla başındaki bu Rum yapısı 3 katlı bina aslında 80 yıl önce tek bir aile için tasarlanmıştı. Ama 1955'teki 6-7 Eylül olaylarında civardaki Ortodoks kiliselerinin yakılması, Yahudi, Rum ve Ermeni dükkanlarının yağmalanmasından sonra mahalle ile birlikte sınıf düşmüş ve alçı duvarlarla küçük dairelere ayrılmıştı. Artık Atina'da yaşayan ve İstanbul'a kolay gelemeyen tapulu asıl sahibi yerine dairelerin kirasını Beylut'un bir kere bile görmediği sürmeneli biri alıyordu. Dairenin ranzalı bir odasında lokantada bulaşıkçılık yapan biri 14, diğeri 16 yaşında ilkokul mezunu Mardinli iki çocuk kalıyordu. Mevlut'la Ferhat diğer odalardaki ranzaları çıkardılar, kendi keyiflerine göre sağdan soldan bulduklarıyla birer oda döşediler kendilerine. Bu, Mevlut'un hem ailesinden ayrı olarak hem de içinde tek başına yaşayacağı ilk odası olacaktı hayatında. Çukur Cuma'daki bir eskiciden döküntü bir sehpa aldı. Patronun izniyle lokantadan bir sandalye taşıdı. Lokanta gece 12 civarında kapandıktan sonra bulaşıkçılarla bazen bir rakı masası kurar. Peynir, Coca-Cola, leblebi, buz, bol sigara. 2-3 saat gülüşerek içerlerdi. Lokantadaki eski kavganın bir bulaşıkçının hırsızlığından değil, patronla bulaşıkçı çocuk arasındaki ilişkinin ortaya çıkması ve dairedeki ranzada kalan garsonların öfkelenip karşı çıkmasıyla başladığını onlardan öğrendiler. Bu hikayeyi bir iki kere daha anlattırdılar onlara. Bu, Bingöllü yaşlı patronlarına gizli bir kin duymaları için iyi bir başlangıç oldu. Mardinli iki çocuğun düşü ise midye dolması satıcılığı yapmaktı. İstanbul'daki, Türkiye'deki bütün midye dolmacılar Mardinliydi. Mardin'de deniz olmamasına rağmen midye dolması işini herkesten kapmış olmalarını sürekli tekrarlarlar, bunu Mardinlilerin uyanık ve zeki olmalarıyla açıklarlardı. Ne var oğlum? İstanbul'daki simitçilerin hepsi Tokatlıdır ama ben bunu Tokatlıların uyanıklığının kanıtı olarak anlatanı hiç görmedim daha, derdi Ferhat. Genç çocukların cıvıl cıvıl Mardin milliyetçiliğinden sıkıldığı vakit. Midye dolma ile simit aynı şey değil diye karşılık verirlerdi çocuklar. Bütün fırıncılar Rizeli ve onlar da övünüyorlar diye bir başka örnek verirdi Mevlut. İlkokulu bitirip İstanbul'a gelip çalışmaya başlayan, kendinden 7-8 yaş küçük bu gençlerin gürültücü, hareketli halleri, patron ve diğer garsonlar hakkında sürekli anlattıkları güvenilmez hikaye ve dedikodular Mevlut'u etkiler. Onlardan sokaklar, İstanbul, Türkiye hakkında dinlediklerine çoğu zaman içtenlikle inanırdı. Gazeteci Celal Salik'in Devleti bu kadar sert eleştirmesinin arkasında Amerika-Rusya savaşı ve milliyetin patronunun Yahudi olması vardı. A caminin köşesinde çocuklar için sabun köpüğü satan ve uçan balon değişini bütün İstanbulluların tanıdığı şişman adam, tabii ki sivil polisti ama onun asıl görevi caddenin karşı köşesindeki biri ayakkabı boyacısı, diğeri Arnavut ciğercisi, iki sivil polisi gizlemekti. Saray sinemasının hemen yanındaki Hünkar muhallebicisindeki tavuklu pilav, tavuklu çorba artıkları garsonlar tarafından mutfağa geri getirilince çöpe atılmaz, alüminyum leğenlerde sıcak sudan geçirilerek temizlenir ve yeniden çorba, pilav üstü ya da tavuk göğsü yapılarak müşteriye sunulurdu. Atina'ya kaçan eski Rumların tapulu evlerine hakim olan Sürmeneliler çetesinin bu evlerin çoğunu randevu evi işletenlere kiralamasının arkasında randevucuların zaten Beyoğlu Karakolu ile aralarının çok iyi olması vardı. Ayetullah Hümeyni'yi bugünlerde başlayan halk isyanını bastırmak için CIA özel uçakla yakında Tahran'a yollayacaktı. Yakında askeri darbe olacak ve 1. Ordu Komutanı Tayyar Paşa Cumhurbaşkanı ilan edilecekti. Amma atıyorsunuz ha, demişti bir keresinde Ferhat. Yok abi. Sıra servilerdeki 66 nolu randevu evine 1. Ordu Komutanı geldiğinde Mardinli bir hemşehrimiz de oradaymış da öyle biliyorum. Koskoca Tayyar Paşa'mız İstanbul Ordusu Komutanı olmuş. Artık niye randevu evine gitsin? Pezevenkler onun istediği cins kadının en harikasını ta kapısına kadar getirir. Abi paşa karısından korkuyor olmalı. Bizim Mardinli arkadaş paşayı 66'da kendi gözüyle görmüş. Sen inanmıyor Mardinlilere burun kıvırıyorsun ama bir kere Mardin'e gelsen, havasını solusan, suyunu içsen, misafirimiz olsan bir daha ayrılmak bile istemezsin Mardin'den. Bazen kafası atan Ferhat, madem Mardin bu kadar harika bir yer, siz niye bırakıp geldiniz ta İstanbul'a diye sorar. Bulaşıkçı çocuklar da bu bir şakaymış gibi gülerlerdi. Aslında biz köyündeniz, Mardin'e hiç uğramadan geldik İstanbul'a demişti biri o akşam ciddiyetle. İstanbul'a Mardinlilerden başka yardım eden yok bize. Biz de böyle teşekkür ediyoruz işte. Bazen Ferhat bu sevimli çocuk bulaşıkçılarla çıkışır, hem Kürtsünüz hem de toplumsal bilinciniz sıfır diyerek onları azarlar, hadi gidin odanıza yatın der, onlar da giderlerdi. Ferhat, bu hikayeyi dikkatle takip ediyorsanız insanın Mevlüt'e kolayca kızamayacağını anlamışsınızdır. Ama ben kızdım ona. Bir gün babası geldi lokantaya, Mevlüt da yoktu. Ben sorunca Mustafa Efendi Mevlüt'ün Korkut'un düğününe gittiğini anlattı. Eli onca gencin kanıyla kirli vurallara Mevlüt'ün yine sokulduğunu işitince ben artık kolay hazmedemem sandım. Lokantada garsonların müşterilerin önünde kavga etmek istemediğim için o gelmeden önce eve koştum. Evde Mevlüt'ün yüzündeki saf ifadeyi görünce de öfkemin yarısı geçti. Düğününde Korkut'a para takmışsın dedim. Babam gelmiş lokantaya anladım, dedi Mevlüt başını akşam için hazırladığı boza karışımından kaldırarak. Dertli miydi bizim peder? Sence benim düğüne gittiğimi sana niye yetiştirdi? Yalnız kalmış, seni eve geri istiyor. Seninle kavga edeyim de onun gibi İstanbul'da arkadaşsız yalnız kalayım istiyor. Gideyim mi? Gitme. Siyaset olunca sonunda hep ben suçlu oluyorum, dedi Mevlüt. Aklım ermiyor şimdi bunlara. Ben birine vuruldum, sürekli onu düşünüyorum. Kim? Mevlüt önce sustu, sonra akşam anlatırım dedi. Ama Ferhat'la garsonlar bulaşıkçılar yatakhanesinde geç vakit buluşup rakı sohbetine oturmadan önce Mevlüt'ün bütün gün çalışması gerekiyordu. 1979 kışında sıradan bir günde Mevlüt önce tepe başına gidip Vefa bozacısının 2 yıldır bozayı satıcıların mahallelerine bırakan kamyonetinden ham boza alıyor. Eve dönüp akşam satacağı bozayı şeker katarak ve sürekli Raiha'ya yazacağı mektubu düşünerek hazırlıyor. Saat 12'den saat 3'e kadar Karlova lokantasına gidip garsonluk yapıyordu. Saat 3 ile 6 arası eski müşterilerine ve Karlova benzeri 3 lokantaya kaymaklı yoğurt bırakıyor ve sonra eve gidip Raya'ya yazacağı mektubu düşünerek biraz uyuyor, saat 7'de Karlova lokantasına yeniden gidiyordu. Karlova lokantasında akşam 3 saat çalıştıktan sonra, yani sarhoşlar, öfkeliler, sabırsızlar ve huysuzlar arasında kavgalar tam başlarken Mevlüt önlüğünü çıkarıyor, soğuk ve karanlık sokaklarda boza satmaya çıkıyordu. Bozasever müşterileri onu beklediği, gece sokaklarda tek başına yürümeyi sevdiği ve bozacılıktan, garsonluk ve yoğurtçuluktan toplam kazandığından daha çok kazandığı için günün sonundaki bu çalışmadan şikayetçi değildi. Üstelik yoğurt satıcılığının gerilmesine karşılık sokak satıcılığından gece boza alma hevesi yaygınlaşıyordu. Sokaklardaki milliyetçi komünist silahlı çatışmalarının etkisi vardı bunda. Artık cumartesileri de sokağa çıkmaktan korkan aileler kaldırımdaki bozacıya pencereden bakmaktan, onu beklerken, yanık sesini dinlerken ve bozalarını içerken eski güzel zamanlarını hayal etmekten daha çok hoşlanıyorlardı. Yoğurt satıcılığının zorlaşmasına rağmen Beyşehirli eski satıcılar boza sayesinde hala iyi para kazanıyorlardı. Mevlüt, Balat, Kasımpaşa, Gazi Osman Paşa gibi eskiden bozacıların az uğradığı mahallelerde pek çok satıcı olduğunu Vefa bozacısının kendisinden işitmişti. Geceleri şehir afişli silahlı çetelere, köpeklere, çöp tenekelerini karıştırmaya iş edinmiş toplayıcılara ve bozacılara kalıyor. Mevlüt, lokantanın uğultusundan, Beyoğlu'nun kalabalığından sonra Feriköy'ün arkalarında karanlık ve sessiz bir yokuştan aşağı inerken kendini evinde, kendi aleminde hissediyordu. Bazen hiçbir rüzgar olmadığı halde yapraksız bir ağacın dalları kendiliğinden kıpırdar, mermeri, musluğu, her şeyi kırık kör bir çeşmenin üzerine yazılmış siyasi slogan Mevlüt'e hem tanıdık gelir hem de caminin arkasındaki küçük mezarlıktan seslenen baykuş gibi onu ürpertirdi. Boza diye seslenirdi o zaman Mevlüt, sonsuz eski zamanlara doğru. Bazen de küçük bir evin açık perdelerinden içeri şöyle bir bakarken, böyle bir evde ileride Raiha ile kendisini yaşayacaklarını hayal eder, gelecek güzel zamanların düşlerini kurardı. Ferhat. Kız Raiha'ydı adı değil mi? Dediğin gibi gerçekten 14'ündeyse çok küçük daha, dedim. Ama hemen evlenmeyeceğiz, dedi Mevlüt. Önce ben askere gideceğim, askerden dönüşümde evlenecek yaşa gelir. Hiç tanımadığın hem de çok güzel bir kız niye senin askerden dönüşünü beklesin? Bu konuyu düşündüm, iki cevabım var, dedi Mevlüt. Birincisi, düğünde göz göze gelmemizin yalnızca kısmet olduğunu düşünmüyorum. Onun da niyeti olmalı. Kendi masasından babasının yanına niye tam ben oradayken yürüdü? Bu bir rastlantıysa bile Raiha da o karşılaşmamızın göz önüne gelmemizin özel bir anlamı olduğunu bence benim gibi düşünmüştür. Nasıl geldiniz öyle? Birisiyle göz göze gelirsin ve bütün hayatını onunla geçireceğini hissedersin ya. İşte bu duyguyu yaz, dedi Ferhat. Nasıl baktı sana? Bütün kızlar gibi erkek görünce suçlu suçlu önüne bakmadı. Benim gözlerimin içine dimdik gururla baktı. Sen ona nasıl baktın? Taklit et nasıl baktığını. Mevlüt karşısında ben değil de Raiha varmış gibi duygulu, içten bir ifadeyle öyle bir baktı ki bana, içime işledi. Ferhat, benim mektubumu sen daha iyi yazarsın. Avrupalı kızlar bile etkilenirdi mektuplarından. Peki ama önce senin bana bu kızda ne bulduğunu söylemen lazım. Nesini seviyorsun onun? Bu kız deme Raiha'ya. Her şeyini seviyorum. Tamam, bu şeylerin birini söyle. Kara gözleri. Çok yakından baktık birbirimize. Onu yazarım. Başka? Başka bir şeyini biliyor musun? Başka bir şeyini bilmiyorum çünkü henüz evlenmedik, dedi Mevlüt gülümseyerek. Yarın sokakta görsen onu tanıyabilir misin? Uzaktan tanıyamam ama gözlerinden hemen tanırım. Zaten herkes biliyor onun ne kadar güzel olduğunu. Bu kızın bu kadar güzel olduğunu herkes biliyorsa sana bırakmazlar diyecektim ama yalnızca işin zor, dedim. Her şeyi yaparım onun için. Ama mektubu ben yazıyorum. Bu mektubu beni kırmadan yazacak mısın? Yazacağım ama bir mektupla olmaz biliyorsun. Kağıt kalem getireyim mi? Dur önce konuşalım, ne yazacağımızı düşünelim. Kapıdan Mardinli bulaşıkçı çocuklar girdiği için konuşmamız az sonra yarıda kaldı. 11. ayrımın sonu, sayfa 148.